Ayrım 24. Sayfa 216. Franz von Papen'in fiyaskosu. Şimdi sahneye kısa bir süre için hiç akla gelmeyen gülünç bir insan çıktı. General von Schleyer'in 80'lik cumhurbaşkanına yutturduğu ve 1 Haziran 1932'de Almanya Başbakanı olarak ilan ettirdiği adam 53 yaşındaki Franz von Papen'di. Von Papen, Vestfalyalı soylu bir ailenin çocuğuydu. Eskiden genelkurmayda bulunmuştu. İyi ve kibar bir at binicisi, başarısız ve amatör bir Katolik merkez politikacısı, karısı yönünden zengin bir sanayiciydi ve halk tarafından çok az tanınıyordu. Amerika, Birinci Dünya Savaşı'nda daha tarafsızken Washington'da askeri ateşeydi. Bu sırada köprülerin ve demir yollarının atılmasını planlayan bir sabotaj hareketine adı karıştığı için Amerika'dan atılınca halk adını duymuştu. Berlin'deki Fransız elçisi bu sırada şunları yazmış. Cumhurbaşkanının davranışı şüpheyle karşılanıyor. Herkes sadece gülüyor, gülümsüyor ya da kahkahayla gülüyor. Çünkü Papen'in bir özelliği var. Ne dostları ne de düşmanları onu ciddiye alıyorlar. Lüzumsuz falso yapan, yalancı, hırslı, boş, hileci ve entrikacı bir adam olarak tanınıyor. Hindenburg çabalayıp duran cumhuriyetin kaderini Schleyer'in teşvikine uyarak işte böyle bir adama M. François Ponce yanılmıyordu, bırakmıştı. Papen'in hiçbir siyasi desteği yoktu. Reichstag üyesi bile değildi. En çok Prusya Landtag'ında bir sandalye işgal edebilmişti. Üyesi bulunduğu Merkez Partisi, lider Brüning'e oynadığı oyuna kızarak başbakan tayin edilir edilmez onu oy birliğiyle üyelikten attı. Ama partiler üstü bir kabine kurmasını Cumhurbaşkanı kendisine söylemişti. O da bunu hemen başarmıştı. Çünkü kabinenin listesi Schleyer'in elinde hazırdı. Bu kabineye sonradan Baronlar Kabinesi denildi. Üyelerden beşi soylu ailelerdendi. İkisi büyük şirket müdürleriydi. Biri de Adalet Bakanı Franz Gürtner. Birahane darbesinden önce ve sonraki gürültülü günlerde Hitler'i Bavyera hükümeti nezdinde koruyan adamdı. Hindenburg, General ve General von Schleyer'i Schleyer istemediği halde perde arkasından çıkarttı ve savunma bakanı yaptı. Baronlar kabinesi bütün Almanya'da alayla karşılandı. Ama üyelerinden birkaçı 3. Alman İmparatorluğu'na kadar yerlerinde kaldılar. Bunlar Baron von Neurath, Baron von Elsrubenach, Kont Schwerin, von Krosigk ve Doktor Gürtner'di. Papen'in ilk işi Schleyer'in Hitler'e verdiği sözü yerine getirmek oldu. 4 Haziran'da Reichstag'ı dağıttı ve 31 Temmuz'da yeni seçimler yapılacağını ilan etti. Kendisinden şüphelenen Nazilerin bir hayli dürtmelerinden sonra 15 Haziran'da esalar üzerine konulmuş olan yasağı kaldırdı. Bu hareketten hemen sonra Almanya'da görülmemiş bir siyasi zorbalık ve cinayet dalgası başladı. Kavga ve kan arayan hücum taburları sokaklarda başıboş geziyor ve genellikle komünistlerle çarpışıyorlardı. Yalnız Prusya'da 1 Haziran'da 20 Haziran arasında 461 büyük sokak kavgası oldu. Bu kavgalarda 82 kişi öldü ve 400 kişi ağır yaralandı. Haziran ayında çarpışmalarda öldürülen 86 kişiden 32'sinin Nazi, 30'unun komünist olduğu anlaşıldı. 10 Haziran pazar günü sokaklarda 18 kişi öldürüldü. Ertesi pazar Naziler Hamburg'un işçi mahallesi olan Altona'da polis himayesinde bir yürüyüş düzenlediler ve yürüyüş sırasında 19 kişi öldürüldü, 285 kişi yaralandı. Baronlar kabinesinin durduracağını söylediği iç savaş daha da büyüyordu. Nazilerle komünistlerden başka bütün partiler hükümetin düzeni sağlamak için tedbirler almasını istiyorlardı. Papen bunlara iki yoldan cevap verdi. 31 Temmuz'da yapılacak olan seçimlerden 15 gün önce bütün siyasi gösteriler yasaklandı. Yalnız Nazileri yatıştırmayı değil, aynı zamanda demokratik cumhuriyetin son kalan temellerinden birini de yok etmeyi amaçlayan başka bir tedbir daha aldı. Prusya hükümetini dağıttı ve kendisini Prusya'nın Almanya temsilcisi tayin etti. Bu, bütün Almanya'da kurmaya çalıştığı otoriter hükümete doğru atılmış cesur bir adımdı. Papa'nın bu tedbir için ileri sürdüğü neden, Altona çalışmalarının gösterdiği gibi Prusya hükümetinin kanun ve düzeni sağlayamamasıydı. Aynı zamanda Schleyer'in acele bulduğu tanıtlara dayanarak Prusya hükümetini komünistlere alet olmakla suçladı. Sosyalist bakanlar kendilerini kuvvetten başka hiçbir şeyin yerlerinden atamayacağını söyleyince Papa'nın özür dileyerek o işi de yaptı. Berlin'de sıkı yönetim ilan edildi ve mahalli Reichswehr komutanı General von Rundstedt gerekli tutuklamaların yapılması için bir teğmenle bir miktar asker gönderdi. Bu gelişme feodal iktidarı ele geçirmiş olan sağcılara ve Hitler'in gözünden kaçmadı. Sol kuvvetler olsun, demokratik merkez olsun, demokratik sistemi yıkma çabalarına er geç ciddi bir şekilde karşı koyacaklardı. 1920 yılındaki genel grev cumhuriyeti kurtarmıştı. Sendika liderleri ve sosyalistler arasında yeniden böyle bir harekete gidilmesi konuşulmuş, çok tehlikeli bulunarak reddedilmişti. Böylelikle Papen, meşru Prusya hükümetini dağıtmakla Weimar Cumhuriyeti'nin tabutuna bir çivi daha çakmış oldu. Bunu bir manga askerle yaptığından ötürü de övünüyordu. Hitler'li adamlarına gelince, onlar yalnız cumhuriyeti değil, Papen'la baronlarını da alaşağı etmeye kararlıydılar. Goebbels bu amacı 5 Haziran tarihli güncesinde şöyle açıklıyor. Biz kendimizi bu geçici burjuva kabinesinden mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda ayırmalıyız. Papen Hitler'i ilk olarak 9 Haziran'da gördüğünde Nazi lideri kendisine şu sözleri söylemişti. Ben sizin kabinenizi yalnızca geçici bir çözüm sayıyorum. Kendi partimi ülkenin en kuvvetli partisi haline getirme çabalarına devam edeceğim. O zaman başbakanlık bana intikal edecektir. 31 Temmuz Reichstag seçimleri 5 ay içinde Almanya'da yapılan 3. genel seçimdi. Ama Naziler bu kadar çok seçime katılmaktan yorulmak şöyle dursun. Bu son kampanyaya da o zamana kadar görülmedik bir bağnazlıkla ve güçle atıldılar. Nazilerin Papen hükümetini destekleyeceklerine dair Hitler'in Hindenburg'a verdiği söze rağmen Goebbels İçişleri Bakanı'na şiddetle çatmış, Hitler de daha 9 Temmuz'da Schleyer'e giderek hükümetin tuttuğu politikadan acı acı yakınmıştı. Hitler'i dinlemeye gelen halkın sayısından anlaşıldığına göre Naziler gün geçtikçe kuvvetleniyorlardı. Hitler 27 Temmuz'da bir gün içinde Brandenburg'da 60 bin kişiye, Potsdam'da bir o kadar kalabalığa, o akşam da Berlin'deki Büyük Grünewald Stadyumunda 120 bin kişiye söylev verdi. Berlin'deki söylevini ayrıca dışarıda kalan 100 bin kişi hoparlörden dinledi. 31 Temmuz seçimi Nasyonal Sosyalist Parti için büyük bir zafer oldu. Naziler 13.745.000 oy kazanarak Reichstag'da 230 sandalye ele geçirdiler. Parlamentonun kolayca en büyük partisi oldular. Ama 608 sandalyelik parlamentoda yine de çoğunluğu tutturamamışlardı. Sosyal demokratlar ise herhalde Prusya'daki liderlerinin korkaklığı yüzünden 10 sandalye kaybetmişler. Üye sayıları 133'e düşmüştü. İşçi sınıfı komünistlere kayıyordu. Komünistler 12 sandalye kazanmışlar. 89 üyeleriyle Reichstag'ın 3. büyük partisi olmuşlardı. Katolik merkezciler de bir parça kuvvetlenmişler. 68'den 73 sandalyeye çıkmışlardı. Papen'i seçimde destekleyen tek parti Hugenberg'in Alman Nasyonal Partisi ile öteki orta sınıf partileri hiçbir şey kazanamadılar. Katolikler dışında bütün orta sınıfın ve yüksek sınıfların Nazilerden yana geçtiği anlaşılıyordu. 2 Ağustos'ta Hitler Münih'in yakınında Tegernsee'de parti arkadaşlarıyla birlikte zaferinin bilançosunu yaptı. 2 yıl önce yapılan son Reichstag seçimlerinden beri Nasyonal Sosyalistler 7 milyon oy daha kazanmışlar ve parlamentodaki yerlerini 107'den 230'a çıkarmışlardı. Böylelikle 1928 seçimlerinden bu yana 4 yıl içinde Naziler 13 milyon kadar yeni oy elde etmişlerdi. Yine de partinin iktidara geçmesi için gerekli çoğunluk Hitler'den hala esirgeniyordu. Genel oy sayısının yalnızca %37'sini alabilmişti. Almanların çoğunluğu hala ona karşıydı. Adamlarıyla gece geç vakitlere kadar konuştu. Goebbels konuşmada varılan sonucu 2 Ağustos tarihli güncesinde şöyle yazıyor. Führer'in karşısında zor kararlar var. Meşru bir şekilde mi? Merkezle mi? Naziler merkezle birleştikleri takdirde Reichstag'da çoğunluk sağlayabilirlerdi. Ama böyle bir şey Goebbels için düşünülemezdi. Notuna şöyle bir devam ediyor. Führer son kararını verecek. Durumun olgunlaşması için biraz daha zaman gerek. Ama çok değil, kesin olmamakla birlikte oldukça büyük bir zafer kazandığından ötürü sevinç içindeydi Hitler. Sabırsızlanıyordu. Von Papen'ı değil, General von Schleyer'i görmek ve Goebbels'in yazdığına göre isteklerini bildirmek üzere 4 Ağustos'ta Berlin'e koştu. Goebbels, artık bu istekler ılımlı olmayacak diyor. 5 Ağustos'ta Berlin dolaylarındaki Fürstenberg kışlasında Hitler şartlarını General von Schleyer'e kısaca şöyle anlattı. Kendisi başbakan olacaktı. Prusya Başbakanlığı, Almanya ve Prusya İçişleri Bakanlığı, Almanya Adalet, Ekonomi ve Hava Bakanlıkları partisine verilecekti. Goebbels içinde yeni bir bakanlık kurulacak. Bu bakanlığın adı Halk, Kültür ve Propaganda Bakanlığı olacaktı. Bir kemik de Schleyer'in önüne atıyor, kendisini savunma bakanı yapacağına söz veriyordu. Bundan başka Hitler, Reichstag'dan kendisine belirli bir dönem için ülkeyi kararnamelerle yönetme yetkisi verilmesini istiyordu. Eğer bu yetki verilmeyecek olursa Reichstag'ı başından def edecekti. Hitler, Schleyer'i kendi programından yana kazanmış olduğuna inanarak toplantıdan çıktı ve sevine sevine güneyde Obersalzberg'deki dağ evine döndü. Muhalefete her zaman kuşku besleyen ve siyasetçi generale güvenmeyen Goebbels durumdan o kadar emin değildi. Schleyer'le yaptığı görüşmeyi lideri kendisine iyimser bir görüşle anlattığı zaman o da dinledi ve 6 Ağustos'a güncesine şunu yazdı. Olayların ilerideki gelişmesine şüpheyle bakmak daha iyi. Yalnız Goebbels bir noktayı kesinlikle söyleyebiliyordu. Bir kere iktidara geçtik mi onu kimseye vermeyeceğiz. Ancak ölülerimizin üzerine basarak bir daha girebilirler bakanlıklara. İşler Hitler'in düşündüğü kadar iyi gitmiyordu. Goebbels'in 8 Ağustos tarihli güncesi. Berlin'den telefon geldi. Bir sürü söylentiler. Parti iktidarı ele almaya hazır. SA'lar harekete hazır olmak için kendi işlerinden ayrılıyorlar. Parti liderleri büyük saat için hazırlanıyorlar. Her şey yolunda giderse iyi ama kötü giderse korkunç bir gerileme olur. Ertesi gün Strasser, Frick ve Funk Obersalzberg'e hiç de iyi haberlerle gelmediler. Schleyer fırıldak gibi boyuna dönüp duruyordu. Hitler'in başbakan olduğu takdirde Reichstag'ın vereceği kararlara göre hareket etmesini şart koşuyordu. Funk, ticaret alanındaki dostlarının Nazilerden kurulu bir hükümetin bir şey başaracağından pek emin olmadıklarını söyledi. Schacht'tan da bu durumu doğrulayan bir mesaj almıştı. En son olarak bu üçlü haberci Wilhelm Strasse'nin bir Nazi darbesinden korktuğunu bildirdi. Bu korku sebepsiz değildi. Ertesi gün 10 Ağustos günü Goebbels Berlin'de SA'ların silahlı bir hazırlık durumuna geçtiklerini öğrendi. SA'lar Berlin'in çevresinde gittikçe kuvvetlenen bir kordon kuruyorlar. Wilhelm Strasse buna çok sinirleniyor. Ama seferberliğimizin ana noktası bu. Ertesi gün Hitler daha fazla beklemeye tahammül edemedi. Otomobille Berlin'e hareket etti. Goebbels Hitler'in pek ortalıkta görünmeyeceğini ancak çağrıldığı zaman hazır bulunacağını söylüyor. Kendisini çağırmadıklarını görünce harekete geçti ve Cumhurbaşkanı'nı görmek istedi. Ama önce Schleyer'le Papen'i görmeliydi. Konuşma 13 Ağustos günü öğle üzeri yapıldı. Tartışmalı geçti. Schleyer bir hafta önceki tutumunu değiştirmişti. Hitler'in en çok başbakan yardımcılığını umabileceği üzerinde direndi ve Papen'i destekledi. Hitler kızdı. Ya başbakan olurdu ya da hiçbir şey. Papen son kararı Hindenburg'a bırakacağını söyleyerek konuşmaya son verdi. Papen hatıralarında Schleyer'in bu toplantıda bulunup bulunmadığını söylemiyor. Yalnız başka kaynaklardan da anlaşıldığına göre Schleyer oradaydı. İlerideki olaylar bakımından burası önemli bir noktadır. Hitler suratını asarak yakınlarında bulunan Kaiserhof'a çekildi. Öğleden sonra saat 3'te Cumhurbaşkanlığı bürosundan bir telefon geldi. Telefona biri güncesinden anlaşıldığına göre belki de Goebbels cevap verdi. Bir karara varıldı mı? Eğer varılmamışsa Hitler'in oraya gelmesi için bir sebep yok. Nazilere Cumhurbaşkanı'nın önce Hitler'le konuşmak istediği bildirildi. Yaşlı Feldmarşal, Nazi liderlerini çalışma odasında bastonuna dayanmış olarak ayakta karşıladı. Yani böylece konuşmaya soğuk bir hava vermek istedi. Daha bir ay önce bir haftadan uzun süren bir akıl durgunluğu geçirmiş 85 yaşındaki bir adam için o günkü durumu pek fena sayılmazdı. Hitler başbakanlığı ve iktidarı tam olarak ele almak istediğini tekrarlarken onu sabırla dinledi. Cumhurbaşkanlığı müsteşarı Otto von Meissner ve Hitler'le birlikte gelen Göring konuşmanın tek tanıklarıydı. Her ne kadar Meissner güvenilir bir kaynak sayılmazsa da kendisinin Nürnberg'de verdiği ifade konuşma sırasında geçenlere ait ilk elden tek belgedir. İçinde gerçek payı vardır. Hindenburg durumun gergin olması dolayısıyla bir çoğunluğun başına geçmemiş, müsamahasız, gürültücü ve disiplinsiz nasyonel sosyalistler gibi yeni bir partiye iktidarı teslim etmeyi vicdan bakımından göze alamayacağı cevabını verdi. Bu noktaya gelince Hindenburg biraz heyecanlanarak son günlerdeki bir takım olaylara değindi. Nazilerle polisler arasında durmadan çatışmalar oluyordu. Hitler'in adamları başka türlü düşünen insanlara karşı zorbaca hareketlere girişiyorlardı. Yahudilere karşı aşırı hareketler ve daha birçok kanunsuzluklar yapılıyordu. Bütün bu olaylar partide kontrol altına alınamayacak birçok yaban unsurların bulunduğu kanısını kuvvetlendirmişti. Uzun bir tartışmadan sonra Hindenburg Hitler'e öteki partilerle özellikle sağ ve merkez partileriyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu ilan etmesini söyledi ve tek başına iktidarı ele almak fikrinden vazgeçmesini istedi. Hindenburg başka partilerle işbirliği yaparak iktidarın gösterebileceğini söyledi. Olumlu sonuçlar elde ettiği takdirde bir koalisyon hükümetine bile gittikçe artan bir etki kazanabilir ve böyle bir hükümete hakim olabilirdi. Hindenburg bir nasyonel sosyalist hükümetin iktidarı kötüye kullanabileceği ve bütün öteki görüşleri bastırıp yavaş yavaş yok edeceği konusundaki yaygın korkuyu ortadan kaldırmak için bunun en iyi yol olduğunu anlattı. Bundan başka Hindenburg Hitler'e hareketinin temsilcilerini bir koalisyon hükümetine kabul etmeye hazır olduğunu, koalisyon hükümetinin tam oluşumunun yalnızca bir konuşma konusundan ibaret bulunduğunu ama bütün iktidarı yalnız Hitler'in eline teslim etmek sorumluluğunu alamayacağını bildirdi. Hitler ise kendisinin öteki partilerle pazarlık eder ve böylece bir koalisyon hükümeti kurulmasını ister gibi bir duruma sokulmasına kesinlikle karşı koydu. Bunun üzerine görüşme hiçbir anlaşmaya varılmadan bitti. Ama bitmeden önce hala ayakta duran ihtiyar Cumhurbaşkanı Nazi liderine sert bir ders verdi. Konuşmadan hemen sonra yayımlanan resmi bildiri diliyle Hindenburg, Herr Hitler'in Reichstag seçimlerinden önce verdiği söze aykırı olarak Almanya Cumhurbaşkanı'nın güveniyle tayin edilmiş bulunan milli bir hükümeti destekleme durumunda olmadığına teessüf etmişti. Sayın Cumhurbaşkanı'na göre Hitler sözünde durmamıştı ama ona gelecekte dikkatli olmasını söylemişti. Bildiri az aşağıda şunları söylüyordu. Cumhurbaşkanı Nasyonal Sosyalist Parti'nin muhalefetini şövalyece yönetmesinin önemini her Hitler'e hatırlattı. Vatan ve Alman ulusu karşısındaki sorumluluğunu hiçbir zaman unutmamasını kendisine tembih etti. Hindenburg'un görüşme konusundaki görüşünü ve Hitler'in devlet kontrolünü tüm ele almak üzerinde nasıl direndiğini açıklayan bildiri çok çabuk yayımlanmış. Böylece Goebbels'in propaganda makinesi gafil avlanmış. Hitler'in davası yalnız halk arasında değil, Naziler arasında bile oldukça sarsılmıştı. Hitler iktidarı tüm olarak ele almak istemediğini, yalnızca başbakanlığı ve birkaç bakanlığı istediğini boşuna söyleyip durdu. Hindenburg'un sözleri herkesçe doğru olarak kabul edildi. Bu arada seferber edilmiş olan hücum taburları işi iyice azıtmışlardı. Hitler o akşam liderlerini çağırdı ve onlarla konuştu. Goebbels şunları yazıyor. Zor bir iş. Birliklerini bir arada tutabilecek mi? Kim bilir? Zaferle sarhoş insanlara zaferin ellerinden kaçmış olduğunu anlatmaktan zor bir şey yok. O gece bizim ufak tefek doktor, büyük Frederick'in mektuplarını okuyarak dinlenmeye çalışıyor. Ertesi gün tatilini geçirmek üzere Baltık kıyılarına gidiyor. Partili arkadaşlar arasında büyük bir umutsuzluk var diye yazıyor. Odasından çıkıp onlarla konuşmak bile istemiyor. Hiç olmazsa bir hafta politikadan söz edildiğini duymak istemiyorum. İstediğim yalnızca güneş, ışık, hava ve huzur. Hitler de aynı havayı almak ve yakın geleceği düşünmek üzere Obersalzberg'e çekilmişti. Goebbels'in dediği gibi ilk büyük fırsat kaçırılmıştı. Danzig'deki Nazi lideri Hermann Rauschning Hitler'i görmeye geldiği zaman onu dağ başında kötü kötü düşünür buldu. Hitler kendisine haşin olmalıyız dedi ve Papın aleyhine uzun bir nutuk çekti. Ama umudunu yitirmemişti. Zaman zaman sanki başbakanmış gibi konuşuyordu. Benim görevim Bismarck'ınkinden zor diyordu. Ben önümdeki milli görevleri çözmeye başlamadan önce bir millet yaratmak zorundayım. Ama ya Papın'la Schleyer'in kuracakları bir askeri diktatörlük yönetimi Nazi partisini kapatırsa? O zaman ne olacaktı? Hitler birdenbire Rauschning'e Milletler Cemiyeti'nin himayesinde bir şehir devleti olan Danzig'in Almanya ile suçlu iadesi anlaşması olup olmadığını sordu. Rauschning soruyu birdenbire anlamadı ama sonradan Hitler'in kendisine kaçacak bir yer aradığı anlaşıldı. Goebbels güncesinde Führer'in yakalanacağı söylentileri dolaşıyor diyor. Cumhurbaşkanı ile Papen ile Schleyer hükümeti tarafından hükümetten uzaklaştırıldığı ve partinin kanun dışı ilan edilmesinden korkulduğu bir sırada bile Hitler kendi kanun yolu politikasına bağlı kaldı. SA'ların darbe yapacağı sözlerini durmadan yalanladı. Yalnız ara sıra umutsuzluğa düştüğü zamanlarda amacına kuvvet yoluyla ve parlamentoda çoğunluğu kazanmakla değil, Schleyer'le Papen'i iktidara getiren yoldan, yani perde arkasında entrika çevirmek yoluyla varabileceğini düşünüyordu. Hitler bu konuda bir örnek vermekte gecikmedi. 25 Ağustos'ta Goebbels, Berchtesgaden'da kendisiyle görüştü ve not defterine şunları yazdı. Merkez Partisi ile ilişki kurmalıyız. Amacımız sadece karşımızdakilere baskı yapmak. Ertesi gün Goebbels yeniden Berlin'e dönmüştür. Schleyer'in merkezle ilişki kurmak istediklerinden çoktan haberdar olduğunu öğreniyor. Emin olmak için ertesi gün generali görmeye gidiyor. Schleyer'in Hitler'le Katolik merkezin birleşme ihtimalinden korktuğunu sanıyor. Çünkü Reichstag'da bu iki parti birlikte salt bir çoğunluk sağlayabilmektedirler. Goebbels, Schleyer için şunları yazıyor. Bu adamın neyi doğru, neyi yanlış söylediğini bilmiyorum. Goebbels'in dediği gibi Papen hükümeti üzerinde bir baskı yapmaktan başka amacı olmayan Merkez Partisi ile ilişki kurma teşebbüsü Reichstag'da garip bir olayla sonuçlandı. Bu olay süvari başbakan için sonun başlangıcıydı. Parlamento 30 Ağustos'ta toplandığı zaman merkezciler Nazilerin Reichstag başkan adayı olarak gösterdikleri Göring'e Nazilerle birlikte oy verdiler. Reichstag 12 Eylül'de yeni çalışma dönemine başladığında bir nasyonal sosyalist ilk olarak oturuma başkanlık etti. Göring bu fırsatta elinden geldiğince yararlandı. Başbakan von Papen toplantıya gelmeden önce Cumhurbaşkanı'na meclisin dağıtılması için bir kararname imzalatmıştı. Tarihte ilk defa Reichstag'ın dağıtılması kararı daha işe başlamadan alınmıştı. Ama von Papen bu kararı ilk toplantıya getirmeyi ihmal etti. Komünistlerin hükümet için verecekleri güvensizlik oyuna milliyetçi milletvekillerinden birinin öteki partilerle anlaşarak itiraz edeceğinden emin olduğu için yanına hükümet programının ana hattını anlatan söylevi almıştı. 600 üyeden bir tekinin itirazı oylamayı ertelemeye yetiyordu. Oysa Komünist Partisi lideri Ernst Torkler gündemde değişiklik yapılmasını öngören önergesini verince ne bir milliyetçi milletvekili ne de başka biri kalkıp itiraz etmedi. Sonunda Frick Naziler adına yarım saatlik bir ara istedi. Papen hatıralarında durum çok nazikti diyor ve ben gafil avlanmıştım. Dağıtma kararını getirmek üzere başbakanlığa hemen bir hademe gönderdi. Bu sırada Hitler caddenin karşısındaki Reichstag başkanlık sarayında partisinin meclis grubu ile toplantı yapıyordu. Naziler ne yapacaklarını bilmiyorlardı, şaşırmışlardı. Milliyetçilerin oylamayı ertelemek için bir harekete geçmemekle kendilerine ihanet ettiklerini sanıyorlardı. Şimdi Hitler'in partisi de Papen hükümetini devirmek için oyunu komünistlerle birlikte komünist önergesinden yana kullanacaktı. Hitler bu tatsız işbirliğinin acı sonuçlarına katlanmaya karar verdi. Kendi milletvekillerine komünist önergesinden yana oylarını kullanmalarını ve Başbakan Reichstag'ı dağıtmadan önce Papen hükümetini devirmelerini emretti. Bunu yapmak için Göring, başkanı olarak elbette ki bazı parlamento hilelerine başvuracaktı. Bu eski hava kahramanı, bu gözü pek ve yetenekli kişi, ileride daha büyük alanlarda da göreceğimiz gibi tam bu işin adamıydı. Parlamento yeniden toplandığı zaman Papen geleneksel kırmızı çanta ile ortaya çıktı. Çantada acele getirtmiş olduğu parlamentoyu dağıtma kararı vardı. Ama kararı okumak için kürsüye çıkmak isteyince Reichstag başkanı kendisini görmemezlikten geldi. Kıpkırmızı kesilen von Papen kararı havada sallıyor, bütün parlamentoya gösteriyordu. Göring'den başka herkes bunu görüyordu. Göring gülümseyen yüzle başka yanlara bakmaktaydı. Sonra Göring oylamaya geçilmesini istedi. Bir tanığın sonradan anlattığına göre Papen'in yüzü hiddetten kıpkırmızıyken bembeyaz olmuştu. Papen başkanın kürsüsüne koştu ve dağıtma kararnamesini kürsüsünün üzerine attı. Göring hiç aldırış etmedi ve oylamaya geçilmesini emretti. Papen hiçbirisi parlamentoya dahil olmayan bakanlarıyla birlikte salondan çıkıp gitti. Milletvekilleri oylarını kullandılar. 32'ye karşı 513 oyla hükümet devrildi. Başkan masasının üzerine hiddetle atılmış kağıt parçası o zaman Göring'in gözüne ilişti. Kağıdı alıp bütün meclise okudu ve anayasa uygun bir çoğunluğun oyu ile yerinden atılmış bir başbakan tarafından imzalandığı için hiçbir geçerliliği olmadığını söyledi. Bu komik olaydan Almanya'da hangi unsurların kazandığı, hangi unsurların kaybettiği ve ne kadar kazanıp ne kadar kaybettiği hemen belli olmadı. Yalnız Çıtkırıldım Papa'nın alay konusu olduğu kesindi. Ama elçi François Poncet'in dediği gibi Papa'nın zaten her zaman dostlarının alay konusu olmuştu. Sonra Reichstag Almanların ezici bir çoğunlukla Hindenburg'un kukla kabinesine karşı olduğunu açıkça göstermişti. Ama bu olay halkın parlamento sistemine olan güvenini de biraz daha sarsmış değil miydi? Nazilere gelince, onlar da sorumsuzluklarını bir daha göstermemiş, amaçlarına varmak için komünistlerle bile anlaşmaya hazır olduklarını ortaya koymamışlar mıydı? Bundan başka yurttaşlar artık seçimlerden bıkmamışlar mıydı? Ve Naziler de bir yıl içinde yapılacak 4. yeni seçimde oy kaybetme ihtimaliyle karşılaşmamışlar mıydı? Gregor Strasser, hatta Frick, partinin böyle bir tehlike karşısında bulunduğu ve bunun parti için bir felaket olabileceği kanısındaydılar. Hitler ise o gece Goebbels'in yazdığına göre çok neşeliydi. Açık ve yanılmaz bir karar daha vermişti. Reichstag dağılma kararını kabul etti. Yeni seçimlerin 6 Kasım'da yapılması kararlaştırıldı. Bu seçimin Naziler için bir takım zorlukları vardı. Her şeyden önce Goebbels'in dediği gibi halk siyasi söylevlerden ve propagandadan bıkmıştı. 15 Ekim tarihli güncesinde de kabul ettiği gibi partililer bile bu bitmez tükenmez seçimler yüzünden çok sinirli olmuşlar, çok çalışmış yorulmuşlardı. Bir de para zorlukları vardı. Büyük ticaret ve banka çevreleri kendilerine bir takım tavizler vermiş olan Papen'i desteklemeye başlamışlardı. Funk'un uyardığı gibi Hitler'in Hindenburg'la işbirliğini reddetmesinden ve gittikçe daha sola kayarak mesela Reichstag olayında komünistlerle bile işbirliğine kadar gitmesinden ötürü partiye karşı güvenlerini gittikçe kaybediyorlardı. Goebbels durumu 15 Ekim tarihli güncesinde şöyle belirliyor. Para bulmak çok güç. Bütün mal sahibi okumuş baylar hükümeti destekliyor. Seçimlerden birkaç gün önce komünistlerin Berlin nakliye işçileri arasında düzenledikleri bir grevde Naziler komünistlerle işbirliği yapmıştı. Sendikalar ve sosyalistler bu greve karşıydı. Bu davranış partinin seçim kampanyasında son bir çıkış yapması için gereken para kaynağını kurutmuş, iş adamları yardımlarını kesmişlerdi. Goebbels 1 Kasım'da acıklı acıklı dert yanıyor. Parasızlık kronik bir hastalık haline geldi. Büyük bir kampanyayı gerçekten yürütecek paramız yok. Birçok burjuva çevreleri greve katılmamızdan korktular. Bir takım parti arkadaşlarımız bile şüpheye düştüler. Seçimler arifesinde 5 Kasım'da güncesindeki yazı. Son saldırı. Parti yenilgiye karşı son bir çıkış yapıyor. Son dakikada 10 bin mark bulabildik. Bu para cumartesi öğleden sonra yapılacak kampanyada harcanacak. Biz elimizden geleni yaptık. Artık iş kadere kaldı. Kader ile Alman seçmeni 6 Kasım'da birçok şeylere karar vermiş olduğunu gösterdi. Ancak ne kaderin ne de seçmenin verdiği karar parçalanmakta olan Cumhuriyet'in geleceğini tayin edecek kadar kesin değildi. Naziler 2 milyon oy kaybettiler. Reichstag'daki sayıları 34 azalarak 196'ya düştü. Komünistler 1 milyon oyun 1/4'ünü elde ettiler ve Sosyal Demokratlar aynı sayıda oy kaybetti. Sonuç olarak komünistlerin milletvekili sayısı 89'dan 100'e çıktı. Sosyalistlerin ise 133'ten 121'e düştü. Hükümeti destekleyen tek parti Alman Milliyetçi Partisi aşağı yukarı 1 milyon da fazla oy kazandı. Bu oyları elbette ki Nazilerden almıştı. Milletvekilleri sayısı da 37'den 52'ye çıkmıştı. Nasyonal Sosyalistler her ne kadar ülkenin gene en büyük partisi olarak kaldılarsa da 2 milyon oy kaybı onlar için önemli bir gerileme oldu. Büyük Nazi dalgası ilk olarak geriliyor, çoğunluk noktasından epeyce uzaklaşıyordu. Yenilmezlik masalı yıkılmıştı. Hitler iktidar pazarlığı için Temmuz'dakinden daha zayıf durumdaydı. Bunu anlayan Papen Hitler'e karşı beslediği kişisel antipatisini bir kenara atarak 13 Kasım'da bir mektup yazdı ve onu durumu tartışmaya çağırdı. Ama Hitler verdiği cevapta o kadar çok şart ileri sürdü ki Papen Hitler'le anlaşmaya varma umudunu artık bütünüyle yitirdi. Nazi liderinin inadı hafif, güçsüz başbakanı hayrete düşürmeydi. Ama dostu ve akıl hocası Schleyer'in teklif ettiği yeni politika onu hayli şaşırttı. Çünkü bu kaypak saray entrikacısı önceleri Brüning için olduğu gibi şimdi Papa'nın artık işine yaramadığı sonucuna varmıştı. Bereketli kafasında yeni yeni fikirler filiz veriyordu. İyi dostu Papa'na yol görünmüştü. Cumhurbaşkanı siyasi partilerle özellikle en büyük parti ile istediği gibi pazarlık edebilmekliydi. Pap'ın kabinesinin çekilmesini istedi. 17 Kasım'da Pap'ın ile kabinesi istifa etti. Hindenburg hemen Hitler'i çağırdı. 19 Kasım günü yaptıkları görüşme 13 Ağustos'takinden daha az soğuk geçti. Bu kere başkan bakanlıklar teklif etti ve karşısındakinin bir saatten fazla yanında kalmasına izin verdi. Hindenburg Hitler'in iki yoldan birini seçmesini istedi. Belirli bir program için Reichstag'da sürekli bir çoğunluk elde edebileceğini aklı kesiyorsa başbakan olacaktı. Yoksa Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Papa'nın kuracağı ve ülkeyi olağanüstü kararnamelerle yönetecek yeni bir kabinede başbakan yardımcısı olacaktı. Hitler 21 Kasım'da başbakanı yeniden ziyaret etti ve Meissner'le mektuplaştı. Ama bir anlaşmaya varılamadı. Hitler parlamentoda işe yarar bir çoğunluk sağlayamazdı. Merkez Partisi diktatörlüğe girmemesi şartıyla kendisini desteklemeye razı olmuştu ama Hugenberg milliyetçilerin işbirliğini geri almıştı. Bu yüzden Hitler Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ülkeyi yönetecek bir kabinede başbakan olmakta direndi. Başkan bunu kabul edemezdi. Eğer böyle bir kabine kurulması gerekiyorsa Cumhurbaşkanı bu kabinenin başına dostu Papen'i getirmeyi tercih ederdi. Meissner'in Hindenburg adına gönderdiği mektupta Hitler'e böyle bir mevkiin verilemeyeceği çünkü böyle bir kabinenin bir parti diktatörlüğü haline geleceği bildiriliyordu. Hindenburg, ettiğim yemin karşısında ve vicdanımın sesine uyarak böyle bir sorumluluğu yüklenemem diyordu. İhtiyar Feldmarşal birinci noktada ikinci noktadan daha çok ileriyi görmüştü. Başbakanlık kapısını bir daha çalmış olan Hitler'in suratına önce hafifçe aralanan kapı şimdi birdenbire kapanmıştı. Papa'nın istediği de buydu. Bir Aralık akşamı Schleyer'le birlikte Hindenburg'u görmeye gittikleri zaman yeniden başbakan tayin edileceğinden emindi. Dalaveracı generalin bir takım yeni dolaplar çevirdiğini sanmıyordu. Oysa Schleyer, Strasser'le konuşmuş, Nazilere Papa'nın hükümetine katılmazlarsa kendisinin kuracağı bir kabineye girmelerini tavsiye etmişti. Bunun üzerine Hitler, generalle konuşmak üzere Berlin'e çağrılmıştı. Alman basınında geniş çapta anlatıldığına göre, sonradan birçok tarihçiler tarafından da kabul edildiğine göre, Hitler geceleyin Münih'ten Berlin'e kalkan trene binmiş ama gece yarısı Jena'da Göring tarafından trenden indirilmiş ve Nazi lideriyle bir toplantı yapmak üzere Weimar'a kaçırılmış. Olayın Naziler tarafından anlatılan şekli daha doğru olsa gerek. Goebbels'in 30 Kasım tarihli güncesine göre Hitler'e hemen Berlin'e gitmesini bildiren bir telgraf gelmiş. Ama Schleyer kendisini beklerken o Weimar'a gidip arkadaşlarıyla konuşmaya karar vermiş. Arkadaşları Turungia seçim kampanyası da açmak üzere orada bulunuyorlarmış. 1 Aralık'ta yapılan ve 5 büyük liderin yani Göring, Goebbels, Strasser, Frick ve Hitler'in bulunduğu bu toplantıda büyük anlaşmazlıklar çıkmış. Strasser bir Schleyer kabinesine göz yumulmasından yanaymış. Kendisi şahsen kabineye katılmalarını bile istiyor, Frick de onu destekliyormuş. Göring ile Goebbels ise böyle bir tutuma şiddetle karşıymışlar. Hitler de onlardan yanaymış. Ertesi gün Hitler, Schleyer'in göndermiş olduğu binbaşı Otto adında birine generalin başbakanlığı kabul etmemesini tavsiye etmiş. Ama çok geç kalmıştı. Papen, Schleyer'in arkasından çevirmekte olduğu dolapların hiç farkında olmamıştı. 1 Aralık'ta Cumhurbaşkanı ile yaptığı konuşmanın başında gelecek için düşündüklerini olduğu gibi anlattı. Başbakan olarak ülkeyi kararnamelerle yönetmekte devam edecek ve anayasayı değiştirinceye kadar Reichstag'a dokunmayacaktı. Aslında Papen ülkeyi yeniden imparatorluk günlerine götürecek ve yeniden tutucu sınıfların egemenliğini sağlayacak bir anayasa tadilatı istiyordu. Kendisi gerek Nürnberg mahkemesi sırasında ve gerekse hatıralarında tekliflerinin Cumhurbaşkanını anayasayı bozmaya götürdüğünü kabul etmekte ve Hindenburg'a ulusun çıkarını anayasa üzerine ettiği yeminden üstün tutarak durumunu haklı göstereceğini temin ederek Bismarck'ın da bir kere ülkenin çıkarı için aynı şeyi yaptığını söylediğini bildirmektedir. Papen, Schleyer'in bu teklife hemen itiraz ettiğini büyük bir hayretle gördü. Schleyer, Cumhurbaşkanı'nın anayasayı çiğnememe konusunda vermiş olduğu sözü bozmamak istemesinden yararlandı. Başkan mümkünse bundan kaçınmalıydı ve general bunun mümkün olduğu kanısındaydı. Kendisi bir hükümet kuracak olursa bu hükümeti Reichstag çoğunluğunun destekleyeceğinden emindi. Strasser'i ve en aşağı 6 Nazi'yi Hitler'den alabileceğine inanıyordu. Onlara orta sınıf partilerini ve sosyal demokratları da ekleyebilirlerdi. Sendikaların bile kendisini destekleyeceğini umuyordu. Hindenburg bu düşünce karşısında şaşırdı ve sonra Papen'a dönerek yeni bir hükümet kurma çalışmalarına devam etmesini söyledi. Schleyer'in dili tutulmuş gibiydi, diyor Papen. Cumhurbaşkanının yanından çıktıktan sonra uzun uzadıya tartıştılar ama bir anlaşmaya varamadılar. Ayrıldıkları bir sırada Schleyer Papen'a Worm diyetine giderken Luther'e söylenilen sözü ekledi. Küçük papaz, zor bir yol seçtin. Papen ne kadar zor bir yol seçtiğini ertesi gün saat 9'da kabineyi topladığı zaman anladı. Papen diyor ki, Schleyer ayağa kalktı ve başkanın bana vermiş olduğu görevi uygulamaya imkan olmadığını söyledi. Bu görevi yürütmeye çalışmak ülkeyi anarşiye götürmek olurdu. Polis ve silahlı kuvvetler herhangi bir genel grev halinde ulaşım ve iaşenin sağlanmasını garanti etmedikleri gibi herhangi bir iç savaş halinde kanun ve düzeni de sağlayamayacaklardı. Genelkurmay bu bakımdan bir inceleme yapmış ve binbaşı Otto'yu, raporu hazırlayan kişi, kabinenin emrine vererek kendisini bir rapor hazırlamaya memur etmişti. General bunun üzerine binbaşıyı ortaya çıkardı. Schleyer'in sözleri Papen'i sarsmıştı ama binbaşı Otto sonradan Hitler'in Tokyo elçisi oldu. Tam zamanında verdiği rapor Papen'i yıktı. Otto yalnızca şunları söyledi. Federal hükümetin ve ayrı ayrı devlet hükümetlerinin ellerinde bulunan kuvvetlerle hem cephelerin savunulması hem de Naziler ve komünistler karşısında düzenin sağlanması mümkün değildir. Bundan ötürü Reich hükümetine olağanüstü bir durum ilan edilmesinden sakınılması tavsiye olunur. Önce Kaiser'i tahtından uzaklaştıran, sonra da Schleyer'in teşvikiyle General Gröner'le Başbakan Brüning'i tasfiye eden ordunun şimdi de kendisini harcamakta olduğunu Papen büyük bir hayret ve acıyla gördü. Bu haberleri vermek üzere hemen Hindenburg'a koştu. Başkanın Schleyer'i Savunma Bakanlığından uzaklaştıracağını ve kendisini başbakanlıkta bırakacağını umuyordu. Nitekim bunu kendisine teklif de etti. Yaman ihtiyar Cumhurbaşkanı, sevgili Papen'im, diye cevap verdi. Eğer fikrimi değiştirirsem bana çok kızma. Fazla ihtiyarım ve bir iç savaşın sorumluluğunu üzerime alamayacak kadar yorgunum. Tek umudumuz bir kere de Schleyer'e talihini denetmektir. Papen, Hindenburg'un gözlerinden iki büyük yaş damlası indiğini yeminle söylüyor. 2 saat sonra yerinden atılan başbakan masasını temizlerken kendisine Hindenburg'un fotoğrafı getirildi. Hindenburg fotoğrafın üzerine "Ich hatte einen Kameraden" diye yazmıştı. Ertesi gün başkan kendi el yazısıyla yazılmış bir mektup gönderdi. Mektupta Papen'i mevkiinden uzaklaştırmakla kalbinde büyük bir keder duyduğunu bildiriyor ve kendisine olan güveninin sarsılmadığını tekrar ediyordu. Çok doğruydu bu. Nitekim doğru olduğu az sonra anlaşılacaktı. Kurt von Schleyer 2 Aralık'ta başbakan oldu. 1890'da Bismarck'tan sonra başbakan olan General Kont Georg Leo von Caprivi de Caprasa de Montecuccoli'den beri bu mevkiye gelen ilk generaldi. Schleyer'in çevirdiği korkunç dolaplar, nedenlerini pek az bildiği iktisadi buhran en yüksek noktasına çıktığı bir sırada kendisini sonunda bu yüksek yere ulaştırmıştı. Yıkmak için bütün gücüyle çalıştığı Weimar Cumhuriyeti bu sırada artık dağılıyordu. Elinde oynayıp durduğu başbakan bile artık ona güvenmiyordu. Günlerinin sayılı olduğunu ondan başka herkes görüyordu. Hele Naziler buna iyice emindiler. Goebbels'in 2 Ocak tarihli güncesinde şu kayıtlar var. Schleyer başbakan oldu. Uzun sürmez. Papen da aynı kanıdaydı. İncinen gururu ona acı veriyor. Sonradan hatıralarında dost ve halif diye yazdığı kimseye karşı büyük bir intikam duygusu besliyordu. Schleyer Papen'i uzaklaştırmak için Paris elçiliğini teklif etti. Ama Papen kabul etmedi. Papen'in dediğine göre başkan kendisini Berlin'de elinin altında bulundurmak istiyordu. Berlin kaşarlanmış entrikacıya karşı kendi entrika ağlarını örebileceği en iyi yerdi. Bu örümcek kadar çalışkan ve hareketli olan Papen hemen paçaları sıvadı. Karışıklıklar içinde geçen 1932 yılının son günleri yaklaşırken Berlin'de binbir çeşit dolap dönüyordu. Papen ile Schleyer'in gruplarından başka Cumhurbaşkanı Sarayı'nda bir grup vardı. Hindenburg'un oğlu Oscar'la devlet sekreteri Meissner bu grup adına başkan sandalyesinin ardından bir takım işler çevirmekteydiler. Bir başka dolap da Kaiserhof Oteli'nde dönüyordu. Bu otelde Hitler'e arkadaşları hem iktidar için bir takım kumpaslar kuruyorlar hem de birbirlerinin ayaklarının altına karpuz kabuğu koyuyorlardı. Az sonra 1933 yılbaşı gününde örülen entrika ağları o kadar birbirine karıştı ki kimin kime hizmet ettiği anlaşılmaz bir hale geldi. Ama hepsi de az sonra ortaya çıktı.